Ayrım 10. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 96. Beni elimden tutarak boş, sessiz sokaklardan geçirdi, açık kalan tek meyhaneye götürdü. Bir kovboy gibi kapıyı tekmeleyerek açtı. Köşeleri sigara dumanından görülmeyen yarı karanlık bir yere indik. Bir müzik dolabı duygusal parçalar çalıyor, müşteriler bilardo masalarında oyalanıyor ve barda sarhoş oluyorlardı. Beni meyhanenin arkasına götürdü. Bir koridoru geçtik ve küçük bir mutfağa girdik. Kara derili, bıyıklı bir delikanlı, bıçağı satır gibi kullanarak et kesiyordu. "Hey zenci, bu ufaklığa bir biftek yap ama büyük olsun. İşittin mi? İki yumurta, pilav ve kızarmış patates koy. Ben öderim." "Patron sensin, Naranjo. Bu her yerde seni soran kız değil mi? Öğleden sonra buradan geçti. Arkadaşın mı?" diye sordu zenci sırıtarak ve göz kırptı. "Saçmalama Zenci, benim kız kardeşim." Bana 2 günde bile bitiremeyeceğim kadar yemek ikram etti. Ben bunları yerken Huberto Naranjo deneyimli bir gözle vücudumdaki değişiklikleri inceleyerek sessizce beni gözlüyordu. Önemli bir gelişme yoktu çünkü ben çok yavaş gelişiyordum. Fakat göğüslerim pamuklu kumaştan, önlüğümden 2 küçük limon gibi fark ediliyordu. Daha o zamanlar Naranjo kadınları şimdi olduğu kadar iyi tanıyordu. Kalçaların ve diğer tümseklerin gelecekte nasıl olacaklarını hissedebiliyor, bundan bir sonuca varabiliyordu. "Bir defasında seninle kalabileceğimi söylemiştin," diye anımsattım. O birkaç yıl önceydi. "Şimdi kalmaya geldim." "Bunu sonra konuşuruz. Şimdi zencinin tatlısını ye, çok güzeldir," diye yanıt verdi ve kaşlarını çattı. Saat 6'ya doğru meyhanede tek canlı kalmadığında ve aşk şarkıları bile sustuğunda Huberto Naranjo, "Benimle kalamazsın, bir kadın sokakta yaşamamalı," dedi. Dışarıda her günkü gibi bir gün doğuyordu. Trafiğin ve telaşlı insanların gidiş gelişi başlamıştı. "Fakat daha önce sen kendin bana önermiştin." "Evet ama o zaman henüz küçük bir kızdın." Bu mantık bana hiç uymuyordu. Tersine şimdi daha büyüktüm, yaşamla baş etmeye daha hazır ve çok görmüş geçirmiş olduğumu sanıyordum. Fakat o bana her şeyin tam tersine olduğunu, büyüdükçe hiç olmazsa genç olduğum sürece bir erkek tarafından korunmam gerektiğini, bunun ancak daha sonra hiç kimsenin ilgisini çekmediğimde önemini yitireceğini söyledi. "Beni korumanı istemiyorum ki, bana kimse bir şey yapamaz, yalnızca seninle olmak istiyordum." Fakat o yumuşamadı ve işi uzatmamak için tartışmayı masanın üzerine attığı bir yumrukla bitirdi. "Tamam kızım, anladık, yeter. Senin nedenlerin umurumda değil, kes sesini." Kent uyanmaya başladığında Huberto Naranjo beni kolumdan tuttu. Adeta sürükleyerek semtteki diğer sokaklardan daha bakımlı görünen Cumhuriyet Sokağı'nda bulunan bir binanın 6. katındaki Senora'nın evine götürdü. Bize kapıyı sabahlıklı ve ayağında pomponlu terlikler olan henüz uykulu ve akşamdan kalmış orta yaşlı bir kadın açtı. "Ne oluyor Naranjo?" "Sana bir arkadaşımı getirdim." "Beni bu saatte nasıl yataktan kaldırırsın?" Yine de bizi içeriye davet etti, oturacak yer gösterdi ve kendine çekidüzen vereceğini söyledi. Uzun bir aradan sonra tekrar döndü, lambaları yaktı ve odayı naylon sabahlığının hışırtısı ve korkunç parfümünün kokusuyla doldurdu. Aynı kişi olup olmadığını anlamam için birkaç dakika geçti. Kirpikleri uzamıştı, cildi porselen gibiydi, rengi açılmış donuk bukleleri, başının çevresinde tutturulmuş göz kapakları maviye boyanmış ve dudağı kiraza benzemişti. Bununla birlikte bu şaşırtıcı değişiklikler yüzünden çekici ifadeyi ve gülüşünün büyüsünü bozmamıştı. Herkesin senyora dediği bu kadın ansızın gülmeye başladı. Bunu yaparken yüzünü kırıştırıyor ve sevimli bir jestle gözlerini çeviriyordu. Bu haliyle gönlümü kazanmıştı bile. "Naranjo, ismi Eva Luna, seninle kalacak," dedi. "Deli misin oğlum? Giderlerini karşılayacağım." "Bakayım kızım, bir dön de seni göreyim. Buna iyi bir alışveriş denemez." "O buraya çalışmaya gelmedi," diye sesini kesti Naranjo. "Onu şimdi çalıştırmayı hiç düşünmüyorum. Hiç kimse onu bedava bile kabul etmez. Fakat onu hazırlamaya başlayabilirim." "Bu söz konusu olamaz. Kız kardeşim olduğunu düşün." "Senin kardeşini ne diye isteyeyim ki?" "Sana arkadaşlık etsin diye öyküler anlatabilir." "Ne yapabilir?" "Öyküler anlatır." "Ne tür öyküler?" "Aşk, savaş, korku, ne istersen." "Deme yahu," diye haykırdı Senyora, beni sevecenlikle süzerek. "Her ne olursa olsun onu biraz derleyip toparlamak gerekir. Şu dirseklere, dizlere bak, cildi berbat. Kızım nezaket öğrenmen lazım, bisiklete biner gibi oturma. Tüm bu saçmalıkları unut, ona okuma öğret." Okuma mı? Okumuş biri ne işime yarayacak? Huberto çabuk karar veren bir adamdı ve daha o yaşta sözlerinin yasa olduğuna inanıyordu. Kadının eline biraz para sıkıştırdı, emirler yağdırarak gitti. Saçını boyayayım deme, sonra benimle başın derde girer, gece dışarı çıkmasın. Öğrencileri öldürdüklerinden beri durum kötü, her sabah orada burada ölüler bulunuyor. Kendi işlerine de bulaştırma, ailemden biri olduğunu unutma. Ona küçük hanım elbiseleri al, parasını ben öderim. Süt içir, kızları şişmanlattığını söylüyorlar. Eğer bana ihtiyacın olursa zencinin meyhanesinde bir not bırak. Ben uçarak gelirim ve teşekkürler. Biliyorsun ki her zaman emrindeyim. O çıkar çıkmaz senyora o şahane gülüşüyle bana döndü ve inceleyerek çevremde dolaştı. Bu sırada ben yanaklarım alev alev aptallaşmış yere bakıyordum. Çünkü o güne kadar eksiklerimi düşünmeye fırsat bulamamıştım. Kaç yaşındasın? Aşağı yukarı 13. Kaygılanma, hiç kimse güzel doğmuyor. Bu sonradan sabır ve çalışmayla oluyor ama zahmete değer. Eğer başarırsan yaşamı kendinden yana çevirmişsin demektir. Başlangıç olarak başını kaldır ve gülümse. Okuma öğrenmeyi yeğlerim. Bu Naranjo'nun saçmalıkları. Onu aldırma. Erkekler kendini beğenmiştir ve her zaman haklı olmak isterler. En iyisi her şeye evet demek, sonra bildiğini okumaktır. Senyora gecenin egemen olduğu bir yaşam sürüyordu. Dairesini kalın perdelerle doğal ışıktan koruyor ve öyle çok renkli lambayla aydınlatıyordu ki ilk bakışta bir sirkin girişine benziyordu. Bana hepsi plastikten yapılmış, köşeleri süsleyen eğrelti otlarını, çeşitli şişeler, bardaklarla dolu barı, tek bir tencerenin bile ortalıkta gezmediği tertemiz mutfağı, üzerinde puanlı elbiseli bir İspanyol bebeğin yattığı yuvarlak yatağın bulunduğu yatak odasını gösterdi. Kozmetik şişeleriyle dolu banyoda büyük pembe havlular asılıydı. Soyun. Ne? Elbiselerini çıkart. Korkma, yalnızca seni yıkayacağım, diyerek güldü senyora. Küveti doldurup içine hemen köpüren bir avuç toz attı. Kendimi ilk önce utanarak sonra büyük bir zevkle içine bıraktım. Yasemin buharları ve sabun köpükleri arasında uyuklamaya başladığım sırada senyora elinde bir keseyle geldi ve beni iyice keseledi. Sonra kurulanmama yardım etti. Koltuk altlarıma pudra ve boynuma birkaç damla parfüm sürdü. Hadi giyin, şimdi gidip bir şeyler yiyelim, oradan da berbere gideceğiz, dedi. Yoldan gelip geçenler onu tahrik edici yürüyüşü ve bu parlak renkler ve didişken dişiler ikliminde bile fazla cüretkar olan görünüşü karşısında şaşırarak ona bakmak için tekrar dönüyorlardı. Elbisesi vücudunu sarıyor ve tüm yuvarlak hatlarını ortaya çıkarıyordu. Boynunda, kollarında mücevherler parlıyordu. Zenginler arasında plajlarda yanma moda olsa da, kentin bu bölümünde hala geçerliliğini koruyan tebeşir gibi beyaz bir teni vardı. Yemekten sonra güzellik salonuna gittik. Senyora orada gürültülü merhabalarla karşılandı. Benzersiz gülümsemesi ve şahane, koket görünüşüyle hemen tüm salona egemen oldu. Kuaförler bize önemli müşterilere gösterilen ilgiyle hizmet ettiler. Sonra ikimiz, ben bir ozan yelesi, o ise buklelerine kondurulan boğa kelebeklerle kentin merkezine doğru neşe içinde oradan ayrıldık. Alışverişe gittiğimizde pantolon dışında her şeyi üzerimde denetti. Çünkü erkek elbiseleri giyen bir kadının etek giyen bir erkek kadar komik olduğuna inanıyordu. Sonuçta bana balerina ayakkabıları, bol elbiseler ve film artistlerininki gibi esnek kemerler seçti. Satın aldığı en değerli şey benim komik göğüslerimin içinde tek başına kalmış erikler gibi kaybolduğu küçük bir sütyen oldu. Benimle işi bittiğinde saat öğleden sonra 5'ti ve bambaşka bir yaratık olmuştum. Kendimi aynada uzun uzun aradım fakat bulamadım. Aynanın yansıttığı yolunu yitirmiş bir farenin görüntüsüydü. Gece olduğunda senyoranın en iyi arkadaşı Melecio geldi. Beni görünce hayretle "Bu da kim?" diye sordu. Ayrıntıya girmemek için Huberto Naranjo'nun kız kardeşi diyelim. Şeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır hayır, bana arkadaşlık etsin diye bıraktı. Böyle bir şeye de çok gereksinimim vardı. Neyse, birkaç dakika sonra beni kabullendi. Birlikte bebekle oynadık. Sonra bolerolar dinlemeye alışkın olan benim için olağanüstü bir buluş sayılan rock'n'roll müziği dinledik. O gece ilk kez ananas suyuyla aguardiente ve bu evdeki başlıca yiyecek olan kremalı pastayı tattım. Daha sonra Senora ve Melecio kendi işlerine gittiler. Beni İspanyol bebeğine sarılmış, kendimi rock'n'roll'un sihirli ritmine kaptırmış ve o günün yaşamımın en mutlu günlerinden biri olduğundan emin bir halde yalnız bıraktılar. Melecio yüzündeki tüyleri bir cımbızla alıyor, sonra etere batırılmış bir pamuk gezdiriyordu. Böylece cildi ipek yumuşaklığı kazanmaktaydı. Uzun ince ellerine dikkat ediyor, her gece 100 defa saçını fırçalıyordu. Uzun boylu sağlam kemikliydi fakat öylesine bir incelikle hareket ediyordu ki kırılacakmış gibi bir izlenim bırakıyordu. Ailesinden hiç söz etmiyordu ancak yıllar sonra Santa Maria hapishanesindeyken Senyora onun kökenini öğrenebildi. Babası Sicilya'dan göç etmiş bir ayıydı. Oğlunu kız kardeşinin oyuncaklarıyla oynarken gördüğü zaman üzerine atlıyor, oğlanı dürzü diye hakaretler yağdırarak pataklıyordu. Annesi boyun eğmiş bir halde hamurunu pişiriyor ve babası onu top oynamaya, boks yapmaya, içki içmeye ve daha sonraları fahişelere gitmeye zorladığında vahşi bir kaplan kararlılığıyla karşısına dikiliyordu. Baş başa kaldıklarında oğlunun duygularını anlamaya çalışıyordu. Fakat Melecio'nun tek açıklaması içinde bir kadın ruhu taşıdığı ve bir deli gömleği gibi içine hapsedildiği bir erkek görünüşüne bir türlü alışamadığı oluyordu. Başka hiçbir şey söylemiyordu ve daha sonra da psikiyatristler sorularıyla beynini zorladıklarında aynı şekilde yanıtladı. Ben homoseksüel değilim, ben kadınım, bu vücut bir yanlışlık. Ne fazla ne eksik. Annesini kalmasının ve babasının ellerinde ölmenin kötü olacağına inandırdıktan sonra evden ayrıldı. Farklı işler yaptı ve sonunda bir dil okulunda İtalyanca ders vermeye başladı. Orada az maaş veriyorlardı ama çalışma saatleri rahattı. Ayda bir defa annesiyle parkta buluşuyor, aldığı paranın %20'sini ona veriyor, onu mimarlık eğitimi yaptığı yalanlarıyla avutuyordu. İkisi de babanın adını anmıyordu ve anne bir yıl sonra yaz elbiseleri giymeye başladı. Her ne kadar ayının sağlığı yerindeyse de kadın onu kalbinde öldürmüştü. Melecio bir süre böyle idare etti fakat parası nadiren yetiyordu ve bazen yalnızca kahveyle ayakta duruyordu. İşte o sıralarda Senyora ile tanıştı ve o tarihten sonra yaşamında daha mutlu bir dönem başladı. Trajik bir opera ortamında büyümüştü ve yeni arkadaşının komedi stili onun evde çektikleri ve her gün yumuşak hareketleri nedeniyle sokakta maruz kaldığı yaraları için bir merhem oldu. Birbirlerine aşık değillerdi. Kadın için seks işinin temel direğiydi ve o yaşta bu koşuşma için enerjisini harcayamazdı. Ve Melecio'ya bir kadınla ilişki kurmak çok ters geliyordu. Akıllarını kullanarak başlangıçtan itibaren kıskançlığı, sahiplenme duygusunu, saygısızca ve bedensel aşka özgü tüm saçmalıkları ortadan kaldırdılar. Kadın ondan tam 20 yaş büyüktü. Buna karşın belki de bu nedenle çok güzel bir dostluk kuruldu. Bir gün Senyora, "Bana iyi bir işten söz ettiler, bir barda şarkı söyler miydin?" diye sordu. "Bilmiyorum, hiç denemedim." "Seni hiç kimse tanımayacak, kadın kılığında söyleyeceksin, orası bir transvestif kabaresi. Fakat korkma, terbiyeli insanlar iyi de para veriyorlar, iş zor değil, göreceksin." "Sen de mi benim onlardan biri olduğumu sanıyorsun?" "Gücenme hemen, orada şarkı söylemek hiçbir anlamına gelmez. Diğerleri gibi bir iş," diye yanıtladı Senyora. Güçlü pratik zekası her şeyi ılımlı boyutlara indirgeyebilecek yetenekteydi. Biraz uğraştıktan sonra Melecio'nun ön yargılarını yenmeyi ve onu önerinin avantajları konusunda ikna etmeyi başardı. Yeni çevre başlangıçta Melecio'yu çok korkuttu fakat daha ilk sahneye çıktığı gece içinde yalnızca bir kadın taşımakla kalmayıp bir artisti de olduğunu fark etti. O zamana kadar bilmediği komedi ve müzik yeteneği ortaya çıktı ve başlangıçta alt sıralarda çıkarken sonunda programın en iyisi oldu. Onun için ikili bir yaşam başladı. Gündüzleri mütevazı öğretmen, geceleri tüyler ve sahte elmaslarla süslü fantastik bir yaratık. Mali durumu iyice düzeldi, annesine bazı armağanlar bile alabiliyordu. Daha iyi bir oda kiraladı, daha iyi yemeye ve giyinmeye başladı. Cinsel organını anımsadıkça duyduğu korkunç tiksinti olmasa mutlu olabilirdi. Aynada kendini çıplak gördükçe ve normal bir erkek gibi tepki verdiğini saptadıkça büyük acı çekiyordu. Sabit bir fikirle kendi kendine işkence etmekteydi. Bahçe makasıyla kendini hadım ettiğini düşünüyordu. Kol kaslarının bir anlık kasılması ve pat. O lanet olası sallantı kana bulanmış bir sürüngen gibi yerde yatıyordu. Kentin öteki ucunda bulunan Yahudi mahallesinde bir oda kiralamıştı fakat her akşam işine gitmeden önce Senyora'yı ziyaret edecek zaman buluyordu. Akşam vakti sokağın kırmızı, yeşil, mavi ışıkları yandığında sokak kadınları pencerelerden sarkmaya ve savaşa hazır kaldırımlarda gezinmeye başladıklarında geliyordu. Daha kapının zilini çalmadan onun geldiğini hissediyor, açmak için kapıya koşuyordum. Beni yerden kaldırıp dünden beri bir gram bile almamışsın, sana yemek vermiyorlar mı diye sormak her zamanki merhabasıydı. Ve bir sihirbaz gibi parmaklarının arasından tatlı bir şeyler çıkarırdı. Müzikte modern cazı yeğliyordu fakat dinleyicileri İngilizce ya da Fransızca romantik şarkılara rağbet ediyorlardı. Bu nedenle repertuarını genişletmek için yanımızda şarkıları saatlerce çalışıyordu. Bu arada ben de öğreniyordum. Ben, "This pencil is red, is this pencil blue?" veya radyodan izlediğim yeni başlayanlar için İngilizce kursunun hiçbir sözcüğü geçmediğinden bir şey anlamadan bunları ezberliyordum. İkimizin de çocukluğunda fırsat bulup oynayamadığı çocuk oyunlarıyla eğleniyorduk. İspanyol bebek için evler yapıyor, İtalyan rondoları söylüyor, dans ediyorduk. Onu makyaj yaparken seyretmek ve kabare elbiselerinde pullar dikerken yardım etmek çok hoşuma gidiyordu. Senyora gençliğinde olanaklarını incelemiş ve saygıdeğer yollardan geçimini kazanmak için sabrı olmadığı sonucuna varmıştı. O zaman bilimsel masaj uzmanı olarak işe başlamıştı. Başlangıçta bu iş çok başarılıydı çünkü bu tür yenilikler buralarda henüz bilinmiyordu. Ama Avrupa ve Uzak Doğu'dan kontrolsüz göç sonucu haksız bir rekabet doğdu. Asyalılar aşılması olanaksız binlerce yıllık tekniklerini getirdiler ve Portekizliler fiyatları akıl almaz düzeye indirdiler. Bu da Senyora'yı bu merasimli sanatı bırakmaya zorladı çünkü o akrobatik ip cambazlığı hele hele bedavaya yapacak bir şey değildi. Onun yerinde başkası olsaydı işini alışılageldiği biçimiyle sürdürürdü ama o orijinal girişimlerin kadınıydı. Pazarı fethedeceğini sandığı bazı özel oyuncaklar icat etti fakat kendisini finanse edecek hiç kimseyi bulamadı. Ülkedeki ticari ileri görüş eksikliği nedeniyle bu fikir de şimdi patentlere sahip olan Kuzey Amerikalılar tarafından ele geçirildi. Teleskopik penis, pilli parmak, uçları şekerlemelerden yapılmış göğüsler hep onun icatlarıydı. Eğer bir yüzde ödenmiş olsalardı ki bu bir yasal haktı, milyoner olurdu. Fakat o devirlerde kimse bu tür icatların fazla talep bulacağına inanmıyordu ve bunları az miktarda uzmanların kullanımı için üretmek de pek karlı görünmüyordu. Kendi fabrikasını kurmak için bankadan kredi almayı da başaramadı. Petrol zenginliğiyle gözleri kamaşan hükümet, geleneksel olmayan sanayilere aldırış bile etmiyordu. Bu başarısızlık Senyora'nın cesaretini kırmadı. Bu kez de kızlarının bir kataloğunu hazırladı, bunu çoğalttırdı ve mor kadife ile kaplattı ve gizlice devletin en yüksek yetkililerine gönderdi. Birkaç gün sonra mercanlar ve köpek balıkları tarafından korunan ve hiçbir denizcilik haritasında yer almayan, yalnızca uçakla ulaşılabilen bir adada, Sirena'da, bir eğlence düzenlemek için bir teklif aldı. Başlangıç heyecanı geçince sorumluluğunu tarttı ve bu seçkin müşterileri memnun edecek en iyi şekli düşünmeye başladı. Ve o anda gözü, Melecio'nun yıllar sonra bana anlattığına göre, salonun bir köşesine oturtulan İspanyol bebeğinin puantiyeli eteğine paralar atan bizlere ilişti. Bizi izlerken yaratıcı beyni çeşitli olasılıktan üzerine gidip geliyordu. Ve sonunda kızlardan birini İspanyol bebek gibi giydirmeye karar verdi. Diğer çocuk oyunlarını anımsadı ve her birine müstehcen bir yan ekleyerek parti konukları için yeni bir eğlence yarattı. Bundan sonra bankerler, iş adamları, kamu fonundan ödeme yapan hükümet yetkililerinden teklifler aldı. Bu ülkenin en iyi yanı yozlaşmanın herkese yetmesi, diyordu sevinçle. Yanında çalışanlara karşı çok ciddiydi. Onlara sokak kabadayısı gibi davranmıyordu. Yanlış anlamaları önlemek için daha başlangıçta onlara açık açık konuşuyordu. Eğer birisi hastalık veya üzücü bir nedenle işine gelemeyecek olursa hemen işten çıkarıyordu. İşinize dört elle sarılmalısınız. Üst düzeyde insanlara çalışıyoruz. Bu işte büyük mistisizm gerekli, diyordu. Yerel fiyatlardan daha fazla ücret alıyordu çünkü ucuz eğlencelerin tadına varılmadığına ve akılda kalmadığına inanmaktaydı. Bir defasında geceyi kızlardan biriyle geçiren bir albay hesap ödeme vakti gelince tabancasını çıkarmış ve onu hapse attırmakla tehdit etmişti. Senyora soğukkanlılığını yitirmemişti. Bir ay sonra aynı subay yabancı delegeler için en iyisinden üç hanım istemiş ve o da büyük bir nezaketle eğer bedava iş yapmak istiyorsa karısını, annesini, büyük annesini davet etmesini söylemişti. 2 saat sonra bir emir eri elinde bir çek ve kristal vazo içinde 3 mor orkideyle dönmüştü ki bu da Melecio'nun dediğine göre çiçek dilinde 3 güzel kadın demekti. Belki de müşteri bunları yalnızca kristalin etkisini arttırmak için almıştı. Kadınların konuşmalarını dinleyerek birkaç hafta içinde birçok kimsenin tüm yaşamı boyunca öğrenemeyeceği kadar çok şey öğrendim. Senyora, şirketindeki hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için gazete satıcısı kör bir adamın sağladığı Fransızca kitaplar satın alıyordu. Ama sanırım bunlar pek yararlı olmuyordu çünkü kızlar bu kadar çalışmanın hiçbir işe yaramadığından, beylerin içki içerek aynı işleri tekrarladıklarından yakınıyordu. Apartmanda yalnız kaldığımda yasak kitapları gizlediği yerden alıyor bir sandalyeye yerleşiyordum. Çok şaşırtıcı şeylerdi. Her ne kadar okuyamıyorsam da resimler eminim anatomik olanakları aşan fikirler vermeye yetiyordu. Bir bulut içinde hopbalık ve yalanlarla çevriliymişim duygusundan kurtulamamama karşın bu benim yaşamımda iyi bir devreydi. Bazen gerçeği gördüğümü sanıyor ve hemen ardından kendimi belirsizlikler ormanında yolunu yitirmiş olarak buluyordum. Bu evde saatler tersine dönmüştü. Gece yaşanıyor, gündüz uyunuyordu. Kadınlar makyaj yapınca farklı varlıklara dönüşüyorlardı. Patronun bir gizler düğümüydü. Meleccio'nun ise ne yaşı ne de cinsiyeti vardı. Yiyecekler bile doğum günü sofrasından gibiydi. Hiç gerek ev yemeği yapılmıyordu. Para bile gerçek dışı olmuştu. Senyora ayakkabı kutularında büyük çıkınlar saklıyor, günlük masrafları hesap tutmadan oradan karşılıyordu. Her tarafta kağıt paralar buluyordum. Başlangıçta dürüstlüğümü sınamak için böyle yaptıklarını sanıyordum fakat daha sonraları bunun bir tuzak değil, bolluk ve dağınıklıktan ileri geldiğini anladım. Pek çok kez Senyora'nın duygusal bağlılıklardan ödü koptuğunu söylediğini duydum. Ancak kendisi hakkında bu konuda yanıldığını sanıyordum. Meleccio'ya olduğu gibi sonunda bana da sevgi duymaya başlamıştı. Ona pencereleri açalım, içeri gürültü ve ışık girsin dedim. Kabul etti. Bize şarkı söylemesi için bir kuş ve büyüdüğünü görmemiz için bir saksı gerçek eğrelti otu alalım dedim. Onu da yaptı. Okuma öğrenmek istiyorum diye ısrar ettim, öğretmeye koyuldu. Ama diğer işleri bu tasarısını geciktirdi. Şimdi aradan o kadar yıl geçtikten sonra deneyimlerin kazandırdığı bir bakış açısından onu değerlendirdiğimde yaşamının hiç de kolay olmadığını biliyorum. Bayağı işler içinde kötü bir ortamda hayatta kalmaya çalışmıştı. Belki herhangi bir yerde iyi olma lüksünü kendilerine çok görmeyen bir avuç insan olduğunu düşünüyordu ve beni Cumhuriyet Sokağı'nın pisliğinden korumaya karar verdi. Üstelik feliği atlatıp beni kendisininki gibi bir yaşamdan korumayı da başardı. Başlangıçta yaptığı iş konusunda bana yalan söylemeye çalıştı ama beni yaşam tüm hatlarıyla kabul etmeye hazır görünce taktik değiştirdi. Sonradan Meleccio'dan onun benim bu ortamdan etkilenmemem için tüm kadınlarla anlaştığını öğrendim ve bunu yapmak için o kadar çaba gösterdiler ki sonunda her biri için sahip olduğu en iyi şeyin simgesi oldum. Beni kalabalığın, küstahlığın dışında tutmaya çalıştılar. Ve bunu yaparken de kendi yaşamlarına yeni bir onur kazandırdılar. Benden radyo tiyatrosunun sonunu anlatmamı istiyorlardı. Ben öylesine dramatik bir son uyduruyordum ki bu hiçbir zaman radyonunkine uymuyordu fakat onlar buna aldırmıyordu. Beni Meksika filmleri seyretmeye davet ediyorlardı ve sinemadan çıkışta La Espiga de Oro'da oturup filmin yorumunu yapıyorduk. Onların isteği üzerine senaryoyu değiştiriyor ve aşk öyküsünü bir korku ve kan trajedisine çeviriyordum. Sen tüm filmlerden daha iyi anlatıyorsun, insanı daha çok etkiliyor diyerek hıçkırıyorlardı, ağızları çikolatalı pastayla dolu dolu. Huberto Naranjo benden öykü istemeyen tek kişiydi çünkü bunu aptalca bir eğlence sayıyordu. Cepleri para dolu olarak geliyor ve nasıl, nereden bulduğunu söylemeden avuç avuç dağıtıyordu. Bana volanlı elbiseler, danteller, rugan çocuk ayakkabıları, bebek çantaları armağan ediyordu. Hepsi bunlara övgüler yağdırıyordu çünkü beni çocuk masumiyeti içinde korumak istiyorlardı. Fakat ben gücenerek her şeyi geri çeviriyordum. Bunlar İspanyol bebeğe bile giydirilmez. Artık eski sümüklü olmadığımı görmüyor musun? Fahişeler gibi giyinmeni istemiyorum. Sana okuma öğretiyorlar mı? Diye soruyordu Huberto. Sonra okumanın bir harf bile ilerlemediğini görerek kızıyordu. Kültürümün başka konularda daha hızlı geliştiğini söylememeye özen gösteriyordum. Onu o silinmeyen izler bırakan gençliğe özgü tutkuyla seviyordum ama Naranjo'dan yanıp tutuşmalarıma bir yanıt almayı hiç başaramadım. Ona bunu her ima etmeye çalışışımda beni kıpkırmızı kulaklarla itiyordu. Beni rahat bırak. Senin yapacağın şey öğretmen veya hemşire olmak için eğitim görmektir. Bunlar bir kadına yakışır mesleklerdir. Beni sevmiyor musun? Seninle ilgileniyorum, bu da yeter. Yatağımda yalnız kalınca yastığı kucaklıyor ve göğüslerimin çabuk büyümesi, bacaklarımın dolgunlaşması için dua ediyordum. Fakat Senyora'nın kitaplarındaki resimler ve kadınların konuşmalarından kaptıklarımla Hubertan Orange arasında bir ilişki kuramıyordum. Bu jimnastiklerin aşkla bir ilişkisi olabileceğini düşünemiyordum. Bana göre bunlar tıpkı dikiş dikmek ve daktilo yazmak gibi para kazanmak için yapılan işlerdi. Aşk şarkılardaki ve radyo oyunlarındaki gibi iç çekişler, öpücükler, tutkulu sözcüklerdi. Huberto ile aynı yorgan altında omzuna dayanmış olarak uyumayı isterdim. Düşlerim henüz çok saftı. Melecio, çalıştığı kabaredeki tek gerçek sanatçıydı. Diğerleri zavallı bir grup insandı. Mavi Bale denen bir homoseksüeller grubu, süt şişesiyle uygunsuz numaralar yapan bir cüce ve yaşı belirsiz tek yaptığı şey pantolonunu indirip kıçını seyircilere dönmek ve üç bilardo topu fırlatmak olan bir adamdı. Halk bu palyaçolara kahkahalarla gülüyordu fakat Melecio tüyler içinde koket peruğuyla Fransızca şarkılar söyleyerek sahneye çıktığında salonda kilise sessizliği hüküm sürüyordu. Ona diğerleri gibi ıslık çalmıyor, alaylı sözlerle hakaret etmiyorlardı çünkü en duygusuz müşteri bile kalitesini anlıyordu. İşte kabaredeki bu saatlerde ışıklar altında arzu edilen, hayranlık duyulan yıldıza tüm bakışların merkezi haline dönüşüyor ve kadın olma düşünü gerçekleştiriyordu. Gösterisi bitince ona soyunma odası olarak verdikleri nemli karanlık bölmeye çekiliyor ve yıldız elbisesini çıkarıyordu. Bir çiviye asılan tüyler ölü bir kuşa benziyordu. Masanın üzerinde peruğu fırlatılmış bir kafa derisi gibi kalıyor, camdan yapılma mücevherleri pirinç bir kutuda dinleniyordu. Makyajını kremle silince kendi erkek yüzü meydana çıkıyordu. Sonra erkek elbiselerini giyiyor, kapıyı açıyor ve bir derin bir hüzne kapılıyordu. Çünkü benliğinin en iyi parçasını ardında bırakıyordu. Bir şeyler yemek için zencinin meyhanesine gidiyor, köşedeki masada tek başına sahnede yaşadığı mutluluk saatini düşlüyordu. Sonra gecenin serinliğini içine çekerek boş sokaklarda yürüyor, odasına çıkıyor, yıkanıyor ve uyuyuncaya kadar karanlığa bakarak yatağında yatıyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 107.